Ayrım 5.
Kış geldi çattı. Kar diz boyu. Öğle üstünün karlı bulutlu karanlığı var. Ana iz tutmuş kapkara bakır tencereyi ocağa vurmuş. Epeydir beri su kaynayıp duruyor. Bu sıra içeriye Cennet girdi. Döne, gel otur dedi. Cennet hatun gel otur. Cennet bir ah çekti. Ah oturayım mı ki bacım oturayım mı ki diye bir köşeye ilişti. Sabahtan beri ev ev dolanıp duruyorum. Ne yaptığımı, nereye gittiğimi bilmiyorum. Duydum ki sende de kalmamış buğday. Arpayı da tüketmişsin. Biz de tüketeli bir hafta oldu. Çuvalların dibi görüneli çok oldu. Bu yıl bizim ekin olmadı bacım. Sizinkisi gibi olsaydı. Bizim herif her yeri, her evi gezdi. Ödünç istedi. Kimse de yok ki versin. Cennet karı ocakta kaynayan suyu gördü. Ne vuracaksın ocağa diye sordu. Cennet karının sorusunda bir maksat vardı. Dönenin dudaklarının yanından beyaz ölüm bir gülümseme geçti. Su vurdum işte dedi. Cennet karı hiçbir şey kalmadı mı diye hayretle sordu. Döne olanımız ocakta dedi. Cennet karı ya ne edeceksin diye acıyarak sordu. Döne bilmem dedi. Cennet gidip musluludan bir daha istesen. Döne isterim ya dedi. Onda da kalmamış. Tipi yukarıdan beri alabildiğine savuruyor. Tipi göz açtırmıyor günlerdir. Ev aralarında köpekler bile yok. Köy bir dağ başı gibi ıpıssız. Herkes kapısını bacasını örtmüş içeri çekilmiş. İneği olanın evinde samanı da var. Kimsenin kimseyle bir ilişiği yok. Döne de gitmedik ev başvurmadık kapı komadı. Belki bir hafta belki de 10 gün. Ölürüm de Abdüağa'ya yalvarmam dedi. Ölürüm de. Her yıl böyle olurdu. Köyün yarıdan çoğu aç kalır dökülürdü kapısına Abdüağa'nın. Döne edemedi. Bir başına olsa neyse ne. Oğlan var. Günlerden beridir ki oğlanın ağzını bıçaklar açmıyor. Yüzünde dudaklarında bir damla kan eseri kalmamış. Dudakları incelmiş aynen kağıt gibi. Bütün yüz, bütün beden durgun. Ölü gibi. Bir yere oturdu muydu akşama kadar oradan kalkmıyor. Başını iki eli arasına alıyor, dalıp gidiyor. Bütün canı, hayatiyeti, kini, sevgisi, korkusu, gücü kocaman gözlerine toplanmış. Gözlerinde arada bir iğne ucu gibi bir pırıltı yanar söner. Keskin, batan bir pırıltıdır bu. Bu pırıltıdan korkulur, korkunçtur. Parçalamaya, atılmaya hazırlanmış kaplanın gözlerinde de aynı pırıltı yanar söner mutlak. Bu nereden gelir? Belki yaratılıştadır. En doğrusu çekilen işkencede, dertte, beladadır. Mehmet'in gözlerine bu pırıltı son bir yıl içinde gelip yerleşmiştir. Ondan önce Mehmet'in çocuk gözleri bir hayranlık, bir sevinç içinde parlardı. Gökte kara bulutlar yuvarlanıp duruyordu. Abdüağa'nın kapısında üşümekten iki büklüm olmuş, yırtık, el dokuması giyimli bir kalabalık birbirlerine sokulmuş titriyordu. Bir tek kişi vardı kalabalığın dışında. Döne. Onlar Abdüağa'yı bekliyorlardı. İçeriden Abdüağa çıkacak da onlara bir şey söyleyecek. Derken Abdüağa elinde 99'luk tesbihi, başında deve tüyünden örülmüş takkesi sivri sakalıyla göründü. "Gene aç mı kaldınız?" diye söylendi. Kalabalıktan hiç ses çıkmadı. Kalabalığın arkasında tek başına duran Döne'yi gören Abdüağa, "Döne, Döne!" diye bağırdı. "Sen doğru evine git. Sana bir tek tane bile vermem. Evine git, Döne!" dedi. "Şimdiye kadar benim köyümden, benim kapımdan adam kaçıp da başka köye, başka adama çoban olmadı. Yanaşma olmadı. Bunu senin bir karış oğlun icat etti. Sen doğru evine." Kalabalığa döndü. "Siz arkamdan yürüyün." Geniş şalvarının cebinden bir tutam anahtar çıkardı, eline aldı. Ceketinin cebinden de bir defter çıkardı. Neden sonra kendini toplayabilen Döne arkasından, "Ağam, o bir kımık çocuktur," diyebildi. "Bizi aç koma." Ağa durdu, Döne'ye döndü. Arkasındaki kalabalık da durdu, döndü. "Çocuk çocukluğunu bilir," dedi ağa. "Şimdiye dek ben kendimi bildim bileli, kimse değirmen olup köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık etmedi. Etmez de, sen doğru evine döne." Abdüağa ambarın kapısını açınca Sıcak, tozlu bir buğday kokusu fırladı dışarı. Kapıda durdu. "Bana bakın," dedi. "O döneye bir tek tane bile vermeyeceksiniz. Acından ölecek. Şimdiye kadar Değirmenoluk köyünde acından ölen olmadı. O ölecek. Ya da satacağı bir şey varsa satacak. Verirseniz, verdiğinizi duyarsam, hepinizin evine gelir verdiklerimi alırım. Demedi demeyin." Kalabalık, "Bize yetmez ki," diye cevap verdi. "Bize yetmez ki, yetmez ki. Döneye." En arkadan cırtlak bir kadın sesi. "Kaçmayaydı dönenin oğlu da. Bize ne? Varsın acından ölsün." Her biri sırtında çavdar, buğday, arpa karışığı zahireyle evine döndü. Değirmen köyün öte ucunda, Ulu Çınar'ın az aşağısındaydı. İkinci gün değirmenin önü çuvallarla doldu. Değirmen çoktandır bağlıydı. Kulaksız İsmail'e gün doğdu. Akşamüstü her evden bir sıcak ekmek kokusu geliyordu. Durmuş Ali tam 60'ında. Köyün en iri adamı. Yaşlı bir çınar kadar sağlam. Büyük yüzü, küçücük gözleri var. Ömrü boyunca ayağına ayakkabı giymemiştir. Ayağının altında kara, kırış kırış yırtılmış kalın bir tabaka ayakkabı yerini tutar. Ayakları kocamandır. Bu ayaklara göre hiçbir ayakkabı bulunmaz. Bütün numaraların, hatta çarık büyüklüğünün bile dışındadır. Ama isteseydi çarık giyebilirdi. Bu ona sorulduğunda hiçbir şey söylemez, sadece küfreder. Kadının biri hamur yoğuruyor, biri ekmeğini açıyor, biri de saçta pişiriyordu. Pişirilen kadının sağını kırmızı, kalın saç bazlamaları yığılmıştı. Ali bir iki tanesini iştahla yedi. Sonra gözleri sulandı, karısına döndü. "Avrat," dedi, "hiç boğazımdan aşmıyor doğru dürüst." Kadın, "Neden ola Ali?" diye hayretle sordu. Ali, "Şu bizim İbrahim'in çocukları. Abdi gavurunun yaptığı hiç aklımdan çıkmıyor," dedi. Döneyi kovdu. Dün bir tek tane bile vermedi. Kadın, "Yazık," dedi, "İbrahim olaydı. Ali, Abdi bize de tembih etti ki." Kadın, "Duydum," dedi. "Ali, şu koskocaman köyün ortasında göz göre göre iki kişi aç mı kalacak?" Ali kızdı, köpürdü. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bağırtı ta köyün öteki ucundan işitiliyordu. "Kalk bakalım," dedi avrat. "Şu ekmekten iyi bir çıkın yap. Bir torbaya bir ölçekte un koy. İbrahim'in çocuklarına götüreceğim." Kadın eteklerinin ununu çırparak ekmek tahtasının başından kalktı. Ali elinde torba ve çıkın hızla gürleyen dallı bir ağaç gibi kapıdan çıktı. Dönenin kapısına geldiğinde yatışmıştı. "Döne, döne," diye bağırdı. "Aç kapıyı." Döne ile oğlu ateşe geçmiş ocağın başında büzülmüşler, birer taş parçası gibi hareketsiz duruyorlardı. Ali birkaç kere daha "döne, döne," diye bağırdı. Neden sonradır ki döne sesi tanıdı. Toparlanıp kalkabildi. Vardı kapıyı isteksiz isteksiz açtı. "Buyur Ali ağam," dedi. Ali, "Kız," dedi, "ne bekletiyorsun sabahtan beri dışarıda?" Döne, "Gel içeri ağam," dedi. Ali kapıdan eğilerek içeri girdi. "Bu ateş niye yanmıyor?" diye sordu. Mehmet'in gözlerine o ince ucu gibi ışık çakılıp kalmıştı. Ali'nin iyi, güleç, babacan yüzünü görünce ışık kayboluverdi. Ali çıkını gösterdi. "Allah kerim," dedi. Döne, "Öyledir zar," dedi. Ali, "Üşüdüm döne," dedi. "Bak çocuk da büzülmüş. Yaksana şu ateşi." Döne boş boş ocağa baktı. "Sönmüş mü?" dedi. "Hiç farkında olmamışım." Ocağa odun attı, tutuşturdu döne. "Bu gavur Abdi'yi." Abdi lafını duyunca Mehmet'in gözlerine o ışık gene geldi, oturdu. Ali, "Vuranın," dedi, "eli nurlanır, doğru cennete gider." Babası bunun gibi değildi. Köylüyü de düşünürdü. Ali'den sonra birkaç köylü daha yiyecek getirdi döneye. Bunu Abdi'nin tüyü bile duymadı. Ama bu köylülerin getirdiği ancak 15 gün yetti. Ana oğul 2 gün aç kaldılar. 3. günün sabahı döne hiçbir şey söylemeden ineği yattığı yerden kaldırdı. Boğazına bir ip bağlayarak dışarı çıkardı. İnek dışarı çıkınca Mehmet, "Ana," dedi. Döne, "Yavrum," dedi. Döne ineği çekerek geldi Abdi Ağa'nın evinin önüne durdu. Dana ineğin memelerinin arasına başını sokmuş emiştiriyordu. Döne evin önünde bir zaman dikildi kaldı. Döneyi dışarıda dursun görüp ağasına haber verdi. Haber üstüne ağa dışarı çıktı. Döne başını yerden kaldıramıyordu. Sivri ince çenesi titriyor, çocuk dudakları büzüşerek titriyordu. Bütün bedeni de hafif bir titreme almıştı. Abdi ağa ineğin sırtına elini vurarak "Satmağı mı getirdin döne?" diye sordu. Başını yerden kaldırmadan Heye ağam dedi. Abdi ağa Dursun'a emir verdi. Şu iğneyi al döne bacığın elinden de götür bizim ahıra. Elini cebine soktu, anahtar tutamını çıkardı. Çuval getirdin mi kızım döne diye sordu. Sesi yumuşak, şefkatliydi. Döne heye dedi. Meşe biten toprakta hemen hemen hiç başka ağaç gözükmez. Dağ, taş, dere, tepe sırf meşedir. Meşeler kalın, kısa gövdelidir. Dalları güdüktür. En uzun dalın uzunluğu 1 metreye geçmez. Koyu yeşil yapraklar üst üstedir. Toprakta sağlam, toprağa bütün güçleriyle yapışmış dururlar. Hiçbir güç onları oradan ayıramayacakmış gibi gelir. Meşe toprağı kıraç, bembeyaz, kireç gibi bir topraktır. Üstünde meşeden başka bitki yaşatmamaya and içmiş gibidir. Kadirli ile Cığcık arası küçük küçük yaygın tepelerdir. Bu tepelerin toprakları killi, kapkara, yağlı, verimlidir. Buralar eski Çukurova bataklıklarının sonucudur. Batısına Ağacasaz bataklığı düştüğü gibi doğusuna da Torosların çamlığı düşer. Tepelerin her bir yerleri tepeden tırnağa ekilir. İşte bu tarlaların içinde meşeler vardır. Her biri uzun, servi gibi meşelerdir. Dallarından taze bir yeşillik fışkırır. Gövdeleri öteki kısa meşelerin gövdeleri gibi nasırlı değildir. Kavak gövdesi yumuşaklığında gözükürler. Dümdüz. Ekinlerin arasında meşe gibi değil de herhangi bir ağaçmış gibi dururlar. Çakır dikenlik yeşil, çakır dikenlik mor, çakır dikenlik süt beyaz dalgalanır. Şafağın yerine kırağa düşmüştür. Buza kesmiştir taş toprak. Çakır dikenliğin ortasında bacakları parçalana parçalana çift sürdü. Ayaz yakar. Ak sıcakların altında döğen sürdü. Yandı, kavruldu. Topraktan dişiyle, tırnağıyla söküp çıkardığının 1/4'ünü Abdi Ağa aldı elinden. Öteki köylülerden 2/3 alırdı. O yıldan sonra garaz bağlamıştı. İnadından dönmedi. Fırsat buldukça da dövdü, hakaret etti. Toprağına göre yetişir, büyür, gelişir. Kıraç toprakta büyüdü. Binbir bela. Boy atamadı. Omuzları bacakları gelişmedi. Kolları bacakları kuru birer ağaç gibiydi. Kupkuru. Avurdu avurduna geçmişti. Yüzü esmerdi. Gün yanığı esmeri. Ona şöyle alıcı gözle bakınca o meşeler mutlak akla gelirdi. Kısa, küt. Toprağa meşe gibi sağlam yapışmış, her bir yanı sert, keskin. Yalnız bir yerinde, bir yerciğinde bir tazelik kalmış. Dudakları çocuk dudakları gibi pembe pembe. Çocuk dudakları gibi incecik kıvrılıyorlar. Dudakların kenarında her zaman bir gülümseme durur gibi. Acılığına, sertliğine yakışır. İnce Mehmet bu sabah sevinçten taşmakta. Dışarı güneşe çıkıyor. Güneşte dolaşıyor, içeri giriyor. Kaçakçılardan alınmış yeni ceketinin cebinde bir mendil sokulu. Mendili her türlü şekillere koyuyor. Uğraşıyor. Bazı bir yaprak gibi açıp bazı dürüyor. Kasketi de yeni. Kasketi başına geçiriyor. Altından alnına kara uzun perçemlerini çıkarıyor. Sonra geri koyuyor. Bir de böyle bakıyor aynaya. Beğenmiyor. Kara perçemlerini tekrar çıkarıp döküyor alnına. Öyle bırakıyor. Şalvarı da yeni. Şalvarı 2 yıl önce almıştır ya, giymemiştir. İlk olarak giyiyor. Çoraplar giydi, çoraplar çıkardı. Bu kadar çok çorap. Çorabı çoktu. Anası iyi çorap dokurdu. Bir de nakışın en güzelini anası vururdu. En son giydiği çorabı da beğenmedi. Çıkardı bir köşeye koydu. Anasının yan gözle süzerek sandığa gitti, açtı. Sandığın içi yaban elması kokuyordu. Köşedeki nakışlı çoraba gözü ilişince titremeye başladı. Eğildi aldı. Yaban elmasının kokusu 4 bir yanı sarmıştı. Eli çoraba değince titremesi arttı. Yüreğinden ılık bir şeyler geçti. Bir hoş oldu. Bir sıcaklık. Bir yumuşaklık. Sandığın loşluğunda çorabın renkleri koyu. Çekti ışığa götürdü. Renkler ışıkta açıldı. Parladı. Bir türkü duyulur. Gecede başka türlü, gündüzde başka türlüdür. Çocuk söylese başka tatta, kadın söylerse, genç söylerse başka türlü olur, yaşlı söylerse, dağda söylenirse başka, ovada, ormanda, denizde başka türlüdür. hep ayrı ayrı tattadır. Sabahleyin başka, öğle ikindin akşamlayın başkadır. Bu nakışlı çorap bir türkü gibidir. Bir türkü sıcaklığında örülmüştür. Sarısı, kırmızısı, yeşili, mavisi, turuncusu, türlü rengi karışıp uyuşmuş bir sıcaklık, bir yumuşaklık meydana getirmiştir. Aşk gibi, şefkat gibi bir şey olmuştur. Bu çorap aşktır, öyle bir gelenekten gelir. Mehmet'in eli dokununca titremesi, ışığa çıkarınca irkilmesi boşuna değildir. Böyle çorapların üstünde hep iki kuş nakışı bulunur. Gagalarını dayamış, öpüşür gibi iki kuş. Sonra iki ağaç vardır, gövdeleri küçücük, tek, kocaman çiçekli. İki ağaç yan yana dururlar, çiçekleri öpüşecek gibi burun burunadır. Sonra bu iki nakış arasından süt beyaz bir su akar. Kırmızı kayalar vardır kıyıcığında. Bir renkler, yalımlar cümbüşüdür, almış başını gidiyor. Çorapları giydi, çarığını da üstüne çekti. Çorap dize kadardı. Dize kadar bir yığın kuş çiçek öpüşüyor, bir sürü aksu akıyordu. İçinden şöyle bir hatçeye de görünsem geçti. Hatçelerin evine doğru yürüdü. Hatça kapının eşikliğindeydi. Mehmet'i görünce kocaman ışıltılı gözleri gülümsedi. Yaptığı çorabı da ayağında görünce sevindi. Mehmet oradan köyün içine doğru yürüdü. Evlerine geri döndüğü zaman gün epeyce yükselmişti. Bir taşın üstüne oturdu. Arkadaşını beklemeye başladı. Az sonra arkadaşı damın arkasından çıkıp geldi. Ana, çocuklar dedi, çok eğlenmeyin. Abdi ağa şehire gittiğinizi duymasın. Haliniz perişan olur sonra. Mehmet duymaz dedi. Arkadaşı Kel Ali'nin oğlu Mustafa'ydı. O da bu yıl 18'ine basmıştı. İkisi bir olup kafa kafaya vermişler. Kasabanın nasıl bir yer olacağı üstüne tartışmışlar. En sonunda dayanamamış gitmeye karar vermişlerdi. Oraya içlerinden bir şey çekiyordu onları. Dursun'un masal gibi anlattığı Çukurova çekiyordu onları. Kararı bundan tam 2 yıl önce vermişlerdi. O gün bugündür bir türlü gerçekleştirememişlerdi. Bir kere Mustafa babasından, Mehmet anasından korkuyordu. İkisi birden Abdi Ağa'dan korkuyorlardı. Bundan 3 gün öncedir ki ikisi bir olup meseleyi Mehmet'in anasına açtılar. Ana nasıl olur dedi. Siz nasıl gidersiniz kasabaya bu yaşta? Olur mu? Sonra Abdi Ağa ne der? Bir duyarsa Abdi Ağa vallahi bu köyden bizi iyice kovar. Mehmet anasına yalvardı. Ana olmaz dedi. Olmaz dedi ama yüreğine de dert oldu. Sonunda kovarsa kovsun Abdi Ağa dedi. Biz de Mustafa'nın babasına söylemediler. Ona geyik avına gideceklerini, birkaç gün dağda kalacaklarını söylediler. Oldum olası hep geyik avına giderlerdi. Mehmet'in üstüne bir avcı daha yoktu köyde. Pireyi vururdu. Öyle de atıcıydı. Keleli onları böyle süslü püslü giyinmiş, ayaklarında muhabbet çoraplarıyla görseydi, imkanı yok ava gittiklerine inanmazdı. Mustafa ava gitmek için aldığı tüfeği Mehmetlere bıraktı. O gece sabaha kadar hayaller kurdular. Bir dakika olsun gözlerini yummadılar. Hep konuştular. Daha şafağın yeri ışımadan, ortalık alaca karanlıkken yola çıktılar. Koşarcasına gidiyorlardı. Aşağıdan ince bir yel esiyordu, soğucak. Günün ucu azıcık görününceye kadar ne konuştular ne de azıcık durup soluk aldılar. Sonra Mehmet yeşil toprağın orada durup derin derin soluk aldı. Bundan ötede Sarıboğa varmış. Önce oraya uğrayacağız. Sonra değirmenler. Onun arkasından da Dikili köyü. Dikili'nin arkasından da kasaba. Mustafa arkasından da kasaba diye söylendi. Yürüdüler. Gene koşarcasına gidiyorlardı. Bir ara durup birbirlerine gülümsüyorlar, sonra gene hızlanıyorlardı. Bir hızla Süleymanlı'daki tahta, yanık köprüyü, yeraltı yolunu, kan mezarını geçtiler. Torunlara geldiklerinde öğle olmuştu. Hava ılıktı. Nar ağaçları kırmızı çiçeklerini açmışlardı. Toprakta bir ıslaklık vardı. Toprağa oturdular. Nereden çıktıysa nar ağacının arkasından göğsünü bağrını açmış uzun boylu, yorgun, terlemiş bir ihtiyar çıktı. Göğsünün uzun kılları da ağarmıştı. Ağarmış kıllar kıvırcık kıvırcıktı. Süt beyaz sakalı da kıvırcıktı. Sırtındaki heybesini indirdi. "Selamun aleyküm delikanlılar," dedi. İhtiyarın gür, tokmak gibi vuran bir sesi vardı. Oturur oturmaz heybesinden bir çıkın çıkardı, açtı. Çıkında yufka, ince beyaz ekmekler vardı. Bir de kocaman kırmızı bir soğan. Soğanın yanında da çökelek vardı. Yemeye başlayan ihtiyar, "Buyurun delikanlılar!" diye onları çağırdı. Mehmet, "Ziyade olsun." Mustafa, "Ziyade olsun." İhtiyar, "Gelin canım." diye üsteledi. Mehmet, "Ziyade olsun." Mustafa, "Ziyade olsun." İhtiyar habire ısrar ediyordu. Mehmet, "Biz kasabada yiyeceğiz." diye kesti attı. Mustafa, "Biz kasabada yiyeceğiz." İhtiyar, "Öyleyse o başka." diye gülümsedi. "Anladım, şehir ekmeği. Ama daha şehire bir aile yolunuz var." Mehmet, "Orada yiyeceğiz." Mustafa, "Orada yiyeceğiz." Yanlarındaki su çağlayarak, köpüklenerek kayaların arkasından, üstünden, yanından, yönünden hızla akıyordu. İhtiyar ağzı dolu dolu, "Bu suyu bırakmayacaksınız. Sizi doğru oraya götürür." Mehmet, "Sen bizimle gelmeyecek misin?" İhtiyar, "Ah yavrum," dedi. "Ben de kasabaya gidiyorum ya, size nasıl ayak uydururum?" Mehmet sustu. İhtiyar yemeğini bitirdi. Çıkını iyicesine sıkı sıkıya bağladıktan sonra gitti suyun kıyısına yatıp doya doya içti. Elinin tersiyle ağzını bıyıklarını silerek geldi oturdu. Kocaman tabakasını çıkardı, açtı. Cigarasını sarı defter kağıdına parmak kalınlığında sardı. Çakmağa çakmağa başladı. Neden sonradır ki kav aldı. Ortaya hoş bir koku salıverdi. Cigarayı yaktıktan sonra belini de nar ağacına bir iyice dayadıktan sonradır ki "Bre delikanlılar, siz nereden olursunuz?" diye sordu. Mehmet, "Değirmenoluk'tan." Mustafa, "Değirmenoluk'tan." İhtiyar, "Keçi sakallı gavur dinli abdinin köyünden öyle mi? Duyduk ki gavur abdi de ağa olmuş. Duyduk ki köylüleri kul gibi çalıştırır, hepsini aç kormuş. Kış gelince acından ölürmüş millet. Diyorlar ki abdinin izni olmayınca kimse evlenemez, köyden dışarı bile çıkamazmış. Diyorlar ki abdi köylerde sopayla döve döve adam öldürürmüş. Beş köyün hükümeti padişahı abdiymiş. Astığı astık, kestiği kestik. Vay bire keçi sakallı abdi. Abdi ağa olmuş ha." İhtiyarı bir gülmedir aldı. Boyuna hem gülüyor hem de "Vay bire abdi" diye hayret ediyordu. "Vay bire abdi, vay bire keçi sakallı abdi." Gülmeyi bıraktı. "Doğru mu?" diye sordu. Kaşları çatılmıştı. Çocuklar bakıştılar. O iğne ucu gibi bir pırıltı geldi Mehmet'in göz bebeklerine yerleşti. İhtiyar çocukların cevap vermediklerini, bozulduklarını görünce "Bre delikanlılar," dedi. "O keçi sakallı it var ya, o köylüye zulmeden deyus, o yiğit kesilen, avradını, abdi var ya bir tavşan kadar korkaktır. O bir karı gibidir bre. Geçti yavrularım, geçti. Onun böyle bir namussuz olacağını bilseydim, canını cehenneme gönderirdim. Kaç para eder, geçti. Demek keçi sakallı abdi ha." Gene gülmeye başladı. "Demek abdi padişahlık davasında. Kul etmiş beş köy ha. Tüy, vay anasını. Ulan abdi, senin böyle bir namussuz çıkacağını bilseydim. Bir bilseydim abdi." Mehmet'le Mustafa birbirlerine sokulmuşlar, ihtiyara inanmaz bir tavır takınmışlardı.